Üçüncü ayrım.
Ki Akakiyeviç'in halini acıyan memurlardan biri, hiç değilse bir yol göstererek ona yardım etmeye karar verdi ve mahalle karakoluna gitmemesini söyledi. Çünkü onların sırf amirlerinin gözüne girmek için paltosunu bulmaya başarsalar bile, paltonun kendisine ait olduğuna dair kati deliller sunamadığı takdirde paltoya el koyacaklarını, bu yüzden yapılacak en iyi şeyin bir mühim adama başvurmak olduğunu, çünkü mühim adamın gerekli yerlerde yazışarak, gerekli kişilerle bağlantıya geçerek işin istediği doğrultuda sonuçlanmasını sağlayabileceğini söyledi. Akaki Akakiyeviç çaresiz mühim adama gitmeye karar verdi. Mühim adamın tam olarak ne işle meşgul olduğu bugüne kadar hala netlik kazanmayan bir konudur. Şunu da belirtelim. Kendileri yalnızca kısa bir süre önce mühim adam olmuştu ve daha önceleri mühim bir adam değildi. Aslında kendisinden daha mühim olan diğer adamlarla karşılaştırılınca bu adamın konumu hala pek de mühim olarak değerlendirilemezdi. Gel gelelim bu gibi aslında mühim olmayan adamların çevresinde onların mühim adam olarak görülmesini sağlayan insanlar da her daim var olmuştur. Kaldı ki bizim sözünü ettiğimiz mühim adam da bulunduğu konumun önemini diğerlerinin gözünde elinden geldiğince yükseltmek için türlü çarelere başvurmuştu. Örneğin daireye geldiğinde emrinde çalışan tüm memurların kendisini karşılamak için merdivenlere çıkmasını buyurmuş, kimsenin gerekli işlemler harfiyen yerine getirilmeden huzuruna çıkmaya cüret etmemesini emretmişti. Önce görüşmek istedikleri konuyu kayıt memuruna bildirmeliydiler. Kayıt memuru bunu yazmana, yazmanda düzeltmene ya da ast-üst ilişkisine göre sırada kim varsa ona iletmeliydi. Konu ancak bu sıra izlenerek kendisinin görüşüne sunulmalıydı. İşte kutsal Rusya'mız taklitçilik hastalığına bu derece kapılmış durumda. Herkes amirlerine özeniyor, herkes birbirine amirlik taslıyor. Bakın şöyle bir olay duydum geçenlerde. Bir kalem memuru küçük bir daireye kalem şefi olarak atanmış. Atanır atanmaz da kendisine özel bir oda hazırlatmış, kapısına bölüm şefi diye tabela astırmış. Girişe de kırmızı yakalı, kravatlı bir odacı konuşlandırmış. Adamcağız eli kapının kolunda hazır olda bekleyip içeri girecekleri kapıyı açıyormuş. İşin komik yanı bu şef odası normal boyutlarda bir yazı masasının bile güç bela sığdığı ufacık bir odaymış. Bizim sözünü edeceğimiz mühim adamın alışkanlıkları gösterişli ve ciddi fakat çok da karmaşık değildi. Çalışma sisteminin temelinde disiplin yer almaktaydı. Disiplin, disiplin ve yine disiplin der dururdu. Ve son kelimeyi söylerken genellikle konuştuğu kişinin yüzüne hükmeden tarafın kendisi olduğunu vurgulamak için dik dik bakardı. Aslında bunu yapması için bir neden de yoktu. Çünkü şefliğini yapmakta olduğu kalemde işlerin yürümesini sağlayan topu topu 10 memur vardı ve hepsi de onun karşısında lüzumundan fazla korkuya kapılır. Uzaktan geldiğini gören herhangi biri derhal işi gücü bırakır, o odadan çıkıncaya dek tüm dikkatini ona yöneltmiş bir şekilde ayakta beklerdi. Kendinden alt seviyedeki memurlarla hep onları azarlar gibi konuşur ve söylediği şeyler genelde şu 3 cümleyle sınırlı kalırdı. Bu ne cüret? Siz kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Karşınızda kim var farkında mısınız? Aslında özünde iyi bir adamdı. Arkadaşlarıyla iyi geçinir, yardımlaşmayı severdi. Ancak aldığı terfi onun başını döndürmüştü. Terfi eder etmez adama bir şeyler olmuştu. Kafası karışmış, dengesi bozulmuş, nasıl davranacağını hepten şaşırmıştı. Eğer kendi seviyesindeki kimselerle birlikteyse yine son derece terbiyeli, kibar biri oluyor, onlarla arasındaki ilişkiyi düzeyli bir şekilde sürdürebiliyordu. Ancak kendisinden bir derece bile alt seviyede bulunan memurların arasına girer girmez bambaşka biri oluveriyordu. Ağzını bıçak açmıyor, bir köşede öylece oturuyordu. Bu hali etrafındakilerin kendisine acımasına neden oluyor. Bu da bir yana aslında zamanını çok daha keyifli bir şekilde geçirebileceğini o da fark edebiliyordu. Bazen gözlerinden etrafında sürüp giden ilgi çekici sohbetlere katılmak için güçlü bir istek duyduğu okunabiliyordu. Ancak bu davranışın bulunduğu konuma uymayacağını, laubaliye ortam hazırlayacağı ve itibarını zedeleyeceği endişesiyle hep kendini geri çekiyordu. Vakur bir edayla hiç sesini çıkarmadan bir köşede oturuyor, ağzından nadiren bir iki kelime dökülüyordu. Bu yüzden de son derece sıkıcı biri diye anılma şerefine nail olmuştu. İşte dostumuz Akaki Akakiyeviç'in yardımını rica ettiği mühim adam böyle birisiydi ve bu rica için ona en uygunsuz zamanda gitmişti. Gerçi zaman Akaki Akakiyeviç açısından uygun değildi. Yoksa mühim adam o sırada gayet müsaitti. Odasında yıllardır görmediği çocukluk arkadaşıyla son derece neşeli bir şekilde sohbet ediyordu. Bu esnada Başmaçkin adında birinin geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini öğrendi. Ters ters kimin nesiymiş peki diye sordu. Bir memur diye yanıtladı sorusunu. Aa, bekleyebilir öyleyse. Şu anda hiç vaktim yok dedi mühim adam. Bu noktada vakti olmadığını söyleyen mühim adamın yalan söylediğini belirtmek zorundayız. Aslında vakti vardı. Arkadaşıyla konuşabilecekleri her şeyi çoktan konuşmuşlar ve sohbetleri artık son derece uzun süren suskunluklarla bölünmeye başlamıştı. Yalnızca arada bir birbirlerinin dizlerine neşeyle vurup bozuk plak gibi işte böyle Ivan Abramovich ya demek öyle Stefan Barlamovich diye sayıklıyorlardı. Buna rağmen sırf birkaç sene önce memuriyeti bırakıp köye yerleşen arkadaşına memurların kendisiyle görüşmek için ne kadar uzun bir süre beklemeleri gerektiğini göstermek için Akakiy Akakiyevich'i bekletmelerini emretmişti. Nihayet arkadaşıyla uzun uzun konuştuktan sonra, daha doğrusu bol bol sustuktan ve rahat koltuklarında arkaya doğru hayıklayarak birer sigara daha tüttürdükten sonra mühim adam sanki birdenbire hatırlamış gibi elinde kendisine imzalatmak üzere getirdiği kağıtlarla kapıda bekleyen sekreterine dönerek ''Aa, bu arada bir memur bekliyordu değil mi? Söyleyin içeri gelsin.'' dedi. Akakiy Akakiyevich'in mütevazı halini ve eskimiş üniformasını görünce terfi edip şef olmadan önce odasında aynanın karşısına geçip binlerce kez kendi kendine provasını yaptığı sert, hükmeden ses tonuyla ''Ne istemiştiniz?'' diye sordu. Odaya zaten çekine çekine giren Akakiy Akakiyevich bu tavır karşısında biraz daha afalladı ve elinden geldiğince ama her zamankinden daha çok ''Şey işte'' diyerek yepyeni bir paltosu olduğunu, acımasızca kendisine saldıran hırsızların onu çaldığını, bu yüzden kendisi gibi yüksek mevkideki birine, mesela emniyet müdürüne ya da başka birine paltosunu bulmaları için bir dilekçe yazmasını rica etmeye geldiğini anlattı. Şef kendisine doğrudan doğruya başvurulmasını büyük bir saygısızlık olarak değerlendirdi. ''Başka emriniz Paşa Hazretleri'' diye çıkıştı. ''Hiç yol yordan bilmez misiniz siz?'' Bu makama doğrudan doğruya başvurabileceğinizi mi sanıyorsunuz? İşlerin nasıl yürüdüğünden haberiniz yok mu? Önce bir dilekçeyle kaleme başvurmalıydınız. Dilekçeniz masa şefine iletilmeliydi. Oradan bölüm şefine, oradan da sekretere ve sekreterden de bana ulaşmalıydı. Akakiy Akakiyevich'in her yanını ter basmıştı. Büsbütün kırılmak üzere olan cesaretini toplamaya çalışarak ''Ama sayın ekselansları'' dedi. ''Size şey, zahmet vermek cüretini gösterdim.'' Yüce ekselansları, çünkü sekreterler, şey, onlar pek güvenilmez de. Ne diye çıkıştı mühim adam. Bu cesareti nereden buluyorsunuz? Kim sokuyor kafanıza bu düşünceleri? Amirlerine, büyüklerine karşı saygı diye bir şey kalmadı şu gençlerde. Görünüşe bakılırsa mühim adam Akakiy Akakiyevich'in 50 yaşının üzerinde olduğunu fark etmemişti. Çünkü Akakiy Akakiyevich'e genç diyebilmek için onu ancak 70 yaşında birisiyle karşılaştırmak gerekirdi. ''Bu ne cüret? Siz kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Karşınızda kim var farkında mısınız?'' Bunları söylerken ayağını sertçe yere vuruyor ve avızı çıktığı kadar bağırıyordu. Akakiy Akakiyevich korkudan taş kesilmişti. Sendeledi, tüm vücudu zangır zangır titremeye başladı. Ayakta duramıyordu. Eğer odacılar yetişip onu tutmasaydı olduğu yere yığılacaktı. Odadan çıkardıklarında artık kendinde değildi. Mühim adama gelince, beklediğinin de ötesinde bir etki yaratmaktan, bir çıkışıyla karşısındaki adamı ayakta bile duramaz hale getirebildiğini görmekten, olabildiğine hoşnut, olan biteni nasıl karşıladığını görmek için arkadaşına kaçamak bir bakış fırlattı. Onun da tedirgin olduğunu, hatta biraz da korkmaya başladığını görünce mutluluğu ikiye katlandı. Merdivenlerden nasıl indi, sokağa nasıl çıktı, bunlara dair hiçbir şey hatırlamıyordu Akakiy Akakiyevich. Ne kollarını ne de bacaklarını hissediyordu. Hayatı boyunca bir şeften, üstelik de başka bir dairenin şefinden böyle ağır bir azar işitmemişti. Dışarıda şiddetli bir tipi vardı. Uğuldayarak esen rüzgar sokakları esir almıştı. Akakiy Akakiyevich ağzı bir karış açık halde yürürken ayağı kaldırıma takıldı. Rüzgar, Petersburg'da her zaman olduğu gibi dört bir yandan bütün sokak başlarından üzerine doğru esiyordu. Hemen boğazı ağrımaya başladı. Eve vardığında tek kelime bile edecek gücü kalmamıştı. Kendini yatağa attı. İşitilen esaslı bir azar kimi zaman insanı bu hallere düşürebiliyor işte. Ertesi gün Akakiy Akakiyevich'in ateşi iyice yükseldi. Sayıklamaya başladı. Eksik olmasın, Petersburg ikliminin cömert yardımları sayesinde hastalığı tahmin edilemeyecek kadar hızlı ilerleme kat etti. Kendisini muayene etmek için gelen doktor Akaki Akakiyeviç'in nabzına baktıktan sonra derdine derman olacağından filan değil de sırf hastası tıbbi yardımın nimetlerinden mahrum kalmasın diye ona lapa salık verdi ve yalnızca 2 günlük ömrü kaldığını söyledi. Sonra ev sahibesine dönerek, "Siz de anacığım, vakit kaybetmeden bir çam tabut siparişi vermelisiniz. Zira meşe tabut onun gibi birine pahalı gelecektir," dedi. Akaki Akakiyeviç bu meşhum açıklamayı duymuş muydu? Eğer duyduysa bu sözler gerçekten onu sarsmış mıydı? Orası belli değil. O sırada zavallı adamcağız ateşler içinde yanıyor, sürekli bir şeyler sayıklıyordu. Gözünün önünde hiç durmadan birbirinden tuhaf sahneler beliriyordu. Petrovic'i görüyor, ona üzerinde hırsızları yakalamak için tuzaklar bulunan bir palto dikmesi için sipariş veriyordu. Hırsızların yatağının altında sakladıklarını sanıyor ve yorganının altına kadar giren bir hırsızı yakalayıp oradan çıkarması için ev sahibesini yanına çağırıp duruyordu. Bazen yepyeni bir paltosu olmasına rağmen neden karşısında eski sabahlığının nasıl durduğunu soruyordu. Bazen de şefin karşısında ayakta durup ondan esaslı bir papara yediğini sanıyor ve "Affedersiniz ekselansları, haklısınız ekselansları," diye sayıklıyordu. Bir süre sonra hiddetleniyor, ağza alınmayacak sözleri birbiri ardına sıralıyordu. Akaki Akakiyeviç'in ağzından bu tür sözler döküldüğüne hiç şahit olmayan yaşlı ev sahibesi endişeyle istavroz çıkarıyordu. Kadıncağızı daha çok dehşete düşüren şey de bu küfürlerin hemen ardından ekselansları sözünün geçiyor olmasıydı. Bir süre sonra iyice saçmalamaya başladı. Söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Yalnız şurası açıktı. Zırvaladığı lafların tümü paltoyla alakalıydı. Nihayetinde zavallı Akaki Akakiyeviç ruhunu teslim etti. Ona da eşyalarına da mühür vurulmadı. Çünkü ne bir mirasçısı vardı ne de geriye miras diye adlandırılabilecek bir şey bırakmıştı. Tüm eşyası bir deste divit, 2 düzine beyaz kağıt, 3 çift çorap, pantolonundan düşen 2 ya da 3 tane düğme ve okuyucuların zaten aşina olduğu o eski sabahlıktan ibaretti. Bu büyük servet kime nasip oldu orasını Tanrı bilir. Doğrusu öykünün yazarı bile bu konuyu araştırmak için çaba sarf etmemiştir. Akaki Akakiyeviç toprağa verildi ve Petersburg onsuz kaldı. Sanki bu kentte öyle biri hiç var olmamıştı. Davasına kimsenin sahip çıkamadığı, kimsenin yakınlık göstermediği, bir iğnenin ucuna yerleştirdiği sıradan bir sineği bile alıp mikroskop altında incelemeyi ihmal etmeyen doğa bilimleri uzmanlarının dahi dikkatini çekmeyen bir yaratık, ömrünün son günlerinde de olsa palto biçimine bürünmüş ışıl ışıl bir misafir tarafından ziyaret edilmiş, yoksulluk içinde geçen kasvetli yaşamı bir an için bile olsa renklenmiş, sonra da çarların ve dünyadaki diğer tüm hükümdarların üzerine çöken felaket onun da karşısında belirmiş. Yıllarca dairedeki arkadaşlarının acımasız alaylarına sabırla katlanan Akaki Akakiyeviç bir hiç uğruna bu dünyadan sessizce göçüp gitmişti. Ölümünden birkaç gün sonra Akaki Akakiyeviç'in evine çalıştığı daireden bir odacı gönderildi. Şefi hemen işinin başına dönmesini emrediyordu. Odacı daireye geri döndüğünde Akaki Akakiyeviç'in artık işe gelemeyeceğini bildirdi. Kendisine neden diye sorulunca da gelemez çünkü ölmüş. 4 gün önce toprağa vermişler diye cevap verdi. Akaki Akakiyeviç'in ölümünden dairedekiler bu şekilde haberdar oldu. Ertesi gün ise yerinde başka bir memur oturuyordu. Yeni memur Akaki Akakiyeviç'e göre de oldukça uzun boyluydu. Ama yazısı onun gibi düzgün değil, daha çarpıktı. Akaki Akakiyeviç ile ilgili anlatacaklarımızın bu kadarla kalmayacağı kimin aklına gelirdi ki? Yaşadığı süre boyunca kimsenin farkına bile varmadığı bu adamın ölümünden sonra birkaç gün daha bu dünyada varlığını hissettirme şansının kendisine bahşedileceğini kim düşünebilirdi? Ama oldu işte. Ve anlattığımız hazin hikaye beklenmedik bir şekilde fantastik bir sonla noktalanıyor. Birdenbire Petersburg'da bir takım söylentiler yayılmaya başladı. Anlatılanlara göre Kalinkin Köprüsü civarında geceleri memur kulağında bir hortlak görülmeye başlamıştı. Hortlak çaldırdığı paltosunu arıyor ve rütbesine ya da unvanına bakmadan karşısına çıkan herkesin sırtından paltosunu çekip alıyordu. Paltonun özellikleri hakkında da herhangi bir ayrım yapmıyordu. Yakası kedi ya da kunduz kürkünden olmuş, vatkalı olmuş, vatkasız olmuş, rakun kürkünden ya da tilkiden ya da ayı postundan olmuş fark etmiyordu. Kısacası insanoğlunun kendi bedenini örtmek için kullandığı her türden deri ve kürkten yapılmış paltoya el koyuyordu. Dairedeki memurlardan biri hortlağı kendi gözüyle gördüğünü ve ilk bakışta ona Akaki Akakiyeviç'e benzettiğini söylüyordu. Ancak adamcağız o sırada öyle büyük bir korkuya kapılmıştı ki oradan elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde koşarak uzaklaştığı için hortlağı adam akıllı görememiş, sadece uzaktan parmağını tehdit eder gibi kendisine doğru uzattığını seçebilmişti. Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. Sadece sıradan memurların değil, üst düzey görevlilerin bile paltoları sırtlarından zorla çekilip alındığı için hepsinin boynu ve omuzları soğuktan tutulmaya başlamıştı. Polise derhal ne gerekiyorsa yapılıp ölü ya da diri bu hortlağın yakalanması ve diğerlerine ibret olsun diye en sert şekilde cezalandırılması emri verildi. Neyse bunu başaracaklardı da. Şöyle ki Kiryushkin sokağında bir bekçi eskiden flüt çalan emektar bir müzisyenin paltosunu çalmak üzereyken hortlağın yakasına yapışmıştı. Sonra da iki bekçi arkadaşını yardıma çağırdı. Diğer bekçiler gelince onlara soğuk kış gecelerinde tam 6 kez donan burnunu kurtarmak için çizmesinin içindeki enfiye kutusunu çıkarması gerektiğini, bu süre zarfında hortlağı tutmalarını söyledi. Ancak enfiyenin cinsi o kadar sertti ki değil bir canlı bir hortlak bile bu kokuya dayanamazdı. Bekçi sağ burun deliğini parmağıyla kapatıp soldakine henüz enfiye çekmişti ki hortlak üçünün birden suratına doğru şiddetle hapşırdı. Bekçiler suratlarına savrulan salya sümükleri temizleme derdine düşünce bunu fırsat bilen hortlak ortadan kayboldu. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki bekçiler hortlağı gerçekten yakalayıp yakalayamadıklarından emin bile olamadılar. O günden sonra da hortlağın verdiği korku onları öyle çok etkiledi ki değil bir ölüyü, bir canlıyı bile yakalamaya çekinir oldular. Uzaktan "Hey sen, buralarda dolaşma, yoluna git, hadi" diye bağırmaktan ileri gidemediler. Böylece hortlak memur Kalinkin Köprüsü'nün diğer tarafında da cirit atmaya ve bütün yüreksiz adamlara korku salmaya başladı. Yalnız hortlaktan bahsetmeye o kadar daldık ki tamamen gerçeklere dayanan bu hikayenin fantastik bir sonla noktalanmasına neden olan mühim adımı hepten unuttuk. Her şeyden önce konuğumun mühim adama karşı adil davranmamı ve onun içinden geçenleri olduğu gibi sizlere aktarmamı gerekli kılıyor. İşittiği azardan dolayı altüst olan Akaki Akakievich odadan çıkar çıkmaz mühim adamın yüreği biraz burkulmuştu aslında. Zaten acıma duygusu ona çok da uzak olan bir şey değildi. Her ne kadar bulunduğu yüce mevki hissettiklerini açığa vurmasını genelde engellese de yüreği insani duyguları açıktı. Ziyaretine gelen arkadaşı makamını terk eder etmez zavallı Akaki Akakievich'i düşünmeye başladı ve o andan itibaren neredeyse her gün kendisinden işittiği, paylamaya dayanamayan zavallı Akaki Akakievich'in beti benze atmış görüntüsü gözlerinin önünde canlandı. Bir çare Akaki Akakievich hakkındaki endişeleri öyle baş edilemez hale geldi ki bir hafta sonra dayanamayıp yanında çalışan memurlardan birini adamcağızın ne durumda olduğunu hala yardımına ihtiyacı olup olmadığını öğrenmesi için çalıştığı daireye göndermeye karar verdi. Akaki Akakievich'in beklenmedik bir şekilde ateşler içinde sayıklayarak ruhunu teslim ettiği haberi alınca kendini çok kötü hissetti. Bütün gün vicdan azabı içinde kıvrandı ve bir türlü toparlanamadı. Kafasını dağıtmak ve bu nahoş olayın etkisinden kurtulmak için o gece bir arkadaşının vereceği davete katılmaya karar verdi. Oraya vardığında hatırı sayılır insanlardan oluşan bir toplulukla karşılaştı. Her şeyden önemlisi, orada bulunanların neredeyse hepsi kendisiyle aynı seviyede kişilerdi. Bu yüzden istediği gibi hareket edebilirdi. Davranışlarını kısıtlamak zorunda değildi. Keyfi yerine geldi, gevşedi, güler yüzlü, hoş sohbet biri oluverdi. Yani oldukça güzel bir gece geçirdi. Yemekte iki kadeh şampanya içti. Ki bilindiği gibi insanın neşelenmesinde hiç de yabana atılmayacak bir etkiye sahiptir şampanya. İşte bu etki sayesinde mühim adam doğruca eve gitmeyip bir hanım arkadaşını Karolin Ivanovna'yı ziyaret etmeye karar verdi. Mühim adam aslen Alman olmayan bu hanımefendiye karşı tamamıyla arkadaşça duygular besliyordu şüphesiz. Ayrıca hemen belirtmekte fayda var. Kendileri gençlik yıllarını çoktan geride bırakmış olan mükemmel bir eş ve saygın bir aile reisiydi. İçlerinden biri memur olarak çalışan iki yetişkin oğlu ve her sabah uyanır uyanmaz elini öperek "Bonjour papa" diyen, biraz kemerli olmakla beraber güzel, küçücük bir burnu olan 16 yaşında sevimli bir kızı vardı. Hala genç ve güzel olan karısı öpmesi için önce kendi elini uzatır, sonra da kocasının eli üstte kalacak şekilde çevirir ve onunkini öperdi. Mühim adam yaşadıkları aile saadetinden büyük bir memnuniyet duyuyor olsa da kentin diğer yakasından sadece dostane duygular beslediği bir hanım arkadaş edinmenin de sakıncası olmayacağını düşünmüştü. Oysa bu hanım arkadaş karısından daha genç ya da daha güzel değildi.
Ancak bildiğiniz gibi yeryüzünde bu gibi şaşırtıcı olaylara sık sık rastlanmaktadır ve bunları eleştirmek de bizim işimiz değildir. Her neyse, arkadaşlarından ayrılan mühim adam merdivenlerden indi. Kızağına bindi ve sürücüye Karolin Inovanya'ya sür dedi. Son derece şık, insanı sıcacık tutan kürk paltosuna sarınmıştı ve hala geçirmiş olduğu keyifli gecenin etkisi altındaydı. Bir Rus için birbirinden hoş düşüncelerin herhangi bir çaba sarf etmeden, insana arkalarından koşma zahmeti vermeden, kendiliğinden zihnine üşüşmesinden daha iyi bir şey yoktur. Keyifle, geçirmiş olduğu gecenin en neşeli anlarını, çevresindeki samimi topluluğun kahkahalarla gülmesine neden olan tüm esprileri teker teker anımsadı. Birçoğunu da kısık sesle kendi kendine tekrarladı ve hepsini de ilk anlatıldıkları andaki kadar komik olduğu için bir kez daha içten kahkahalar atmaktan kendini alıkoyamadı. Gerçi zaman zaman aniden şiddetlenen, nereden ve neden estiği belli olmayan rüzgar onu rahatsız ediyor, yüzünü bıçak gibi kesiyor, paltosunun yakasını bir yelken gibi havaya kaldırıp birden beklenmedik bir güçle onu kafasına geçiriyor ve bundan kurtulmak için debelenip durmasına neden oluyordu. Mühim adam birinin ansızın çok güçlü bir şekilde yakasına yapıştığını hissetti. Arkasına dönüp bakınca üzerinde eski püskü bir memur üniforması bulunan kısa boylu bir adamla burun buruna geldi. Kar gibi bembeyaz yüzlü adamın Akaki Akakiyeviç olduğunu fark edince dehşete kapıldı. Bir de hortlak memurun konuşmak üzere ağzını açtığını görüp o ağızdan burnuna doğru yönelen çürümeye başlamış ceset kokusunu duyduğunda mühim adam korkudan bayılacak gibi oldu. Hortlak, sonunda buradasın işte. Sonunda. Şey, senin de yakana yapıştım. Asıl senin paltonda aradığım. Benimki çalındığında parmağını bile kıpırdatmadın. Yardım istedim diye bana demediğini bırakmadın. Bu yüzden şimdi bana kendi paltonu vereceksin, dedi. Zavallı mühim adam korkudan neredeyse ruhunu teslim edecekti. Oysa dairede özellikle de kendinden düşük seviyedeki memurların önünde ne kadar da kuvvetli ve kudretli duruyordu. Erkeksi tavırlarını ve görünüşünü gören herkes "Of be, ne adam ama" demekten kendini alamıyordu. Ancak şu an içinde bulunduğu durumda başkalarının gözünde kahraman gibi görünen birçok mühim adam gibi korkudan tir tir titriyor ve bu korku yüzünden bir yerine inme ineceğini sanıyordu. Hemen paltosunu çıkarıp elinden geldiğince uzağa fırlattı ve alışılmadık bir ses tonuyla arabaya bağırdı. Eve sür. Yalnızca hayati durumlarda duyduğu ses tonunu ve devamında daha sert uyarıların gelebileceği ihtimalini deneyimleri sayesinde iyice kavramış olan arabacı, olası azarlara karşı önlemini alarak omuzlarını yukarı doğru kaldırdı. Kamçısını şaklattı ve kızak bir ok gibi yerinden fırladı. 5-6 dakika sonra mühim adam evinin kapısına gelmişti bile. Karolin Ivanovna'ya gideceği yerde solgun, korkudan dili tutulmuş ve paltosuz bir şekilde kendi evine vardı. Zar zor kendini odasına attı ve bütün gece sıkıntıyla bir o yana bir bu yana döndü durdu. Zorlu geçen gecenin izlerini yüzünde taşıdığı için ertesi gün kahvaltıda kızı "Bugün çok solgun görünüyorsun babacığım," dedi. Ama zavallı babacığı suskunluğunu bozmadı ve önceki gece başına gelenlerden nerede olduğundan ve nereye gitmeyi planladığından kimselere bahsetmedi. Yaşamış olduğu bu olay onu derinden etkiledi. Hatta emrinde çalışan memurlara "Bu ne cüret, benim kim olduğumu biliyor musunuz?" türünden sözleri pek seyrek söyler oldu. Böyle çıkışlar yapsa bile öncelikle olan biteni en ince ayrıntısına dek öğrenmeye gayret ediyordu. Daha da ilginç olan şey, o günden sonra hortlak memur bir daha ortalarda görünmedi. Anlaşılan mühim adamın paltosu üzerine tam oturmuştu. En azından artık insanların sırtlarından paltolarının zorla alındığına dair haberler duyulmuyordu. Yine de böyle mevzulardan keyif alan kimi işgüzarlar rahat durmayı beceremediler ve kentin ücra yerlerinde hortlak memurun hala ortalıklarda dolaştığını anlatıp durdular. Örneğin Kolomna'da bir mahalle bekçisi hortlağın gözünün önünde bir evin arkasından süzülerek ortaya çıktığını görmüş ancak kendisi oldukça çelimsiz bir adam olduğu için ki bir keresinde henüz sütten kesilmemiş normal büyüklükte bir domuz yavrusu evin tekinden aniden dışarı fırlatılmış ve etraftaki arabacıların kahkahaları eşliğinde bekçiyi bir vuruşta yere sermişti. Gerçi bekçi de yapmış oldukları bu saygısızlıktan dolayı arabacıların her birinden enfiye parası niyetinde iki kapik toplayıvermişti. İşte bu kadar çelimsiz biri olduğu için hortlağı durdurmaya cesaret edememiş, bunun yerine karanlıkta onu takip etmeyi tercih etmişti. Bir süre sonra hortlak birisi tarafından izlendiğini fark etmiş. Birdenbire arkasına dönüp bu dünyada yaşayan hiçbir adamda göremeyeceğiniz kadar büyük olan yumruğunu havaya kaldırarak ''Ne istiyorsun?'' diye bağırmıştı bekçiye. O da ''Hiç'' diye cevap vermiş ve derhal olay yerinden uzaklaşmıştı. Söylenenlere bakılırsa bu son derece iri yarı ve pala bıyıklı bir hortlakmış. Obukov köprüsüne doğru ilerlemiş, sonra da gecenin karanlığı içinde itip gitmiş. 3. ayrımın sonu.